Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aralıktan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda her hafta olduğu gibi maziye bir yolculuk yapacağız. Ve bakalım programımız bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere geçmiş günlerin kudretli kalemlerinden hatıralar naklediyoruz. Sermet Muhtar Alus, Ercüment Ekrem Talu, Ahmet Rasim, bunlardan bazıları. Ve Refik Halit Karay. Akıcı kalemiyle, parlak üslubuyla, biraz alaycı, mizahi tarzıyla Refik Halit Karay, hatıraların vazgeçilmez müelliflerindendir, muharrirlerindendir. Onun Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden hatıralar sizlere daha önce nakletmiştik. Bu kitap değerli dinleyiciler Sultan Aziz, Sultan Hamit devrini ve bugünkü hali ihtiva eder. Üç bölümden oluşur. Konulara göre tahsis edilmiştir. Ve 40'lı yıllarda kaleme alınmıştır. Bugün Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı eserinden yolculuk bahisli kısmı sizlere arz etmek istiyoruz. Evet, Sultan Aziz devrinde yolculuk. İstanbul'un Hırkayı Şerif semtinde bir konaktayız. Bu konağın uzun duvarlarla çevrilmiş bir bahçesi. Bahçesinde arslan ağzından su dökülen mermer havuzu. Hatta kenarda üzeri camla kaplı, o zaman limonluk, şimdi ser denilen bir de geniş çiçekliği vardır. Bahçeli büyük konaklar bu devirde limonluksuz olmazdı. Avrupa ile temasımız neticesinde konaklarda vükela, vüzera, İmparator 3. Napolyon adetini takliden kış çiçeklerine merak sarmıştı. Lale ve sümbülle beraber yepyeni çiçekler ve nebatlar yetiştiriliyordu. Hususiyle manolyalar ve palmiyeler üretiliyordu. Hatta bugün yerlerinde yeller esen o konakların ekseriya yangın meydanlarındaki apaçık, kala kalmış arsalarında tek tek mahzun ve bakımsız hala bu ağaçlara rastlanır. Fakat bahçelerin esas ziyneti taflanlar ve mazılar idi. Kışın yapraklarını dökmeyen fidanlar. O gün konakta sefer hazırlığı var. Paşa Ankara'ya vali tayin edilmiş. Ankara neresi? Cehennemin bucağı. Zaten bu yeri o isimle anan yok gibidir. Haremde ve selamlıkta hep şu kelimeyi işitiyoruz. Engürü. Ankara'nın o zamanki ismi Engürü'ydü değerli dinleyiciler. Engür, Farsça üzüm demektir. Engürü üzüm memleketi. Ankara'nın bağlarına telmihen konulmuş bir isim. Ve bir teselli duyuluyor. Engürü armudu yenilecek. Büyük hanım daha mühim bir teselli buluyor. Bu gidiş yarı haç sayılır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesine yüzümüzü süreceğiz. Küçük hanım bir gözü bir gözüne uymayan renkte tüylü kediler bulacak. Mahdum Bey de kıvrım kıvrım ipek tüylü tiftik koçu besleyecek. Lala herkesten memnun. Kendisi Çankırılıdır. Limon küfü çuha şalvarıyla ve kordonu boynundan atma gümüş saatiyle hemşerilerine çalım satacak. Evet değerli dinleyiciler, Ankara'nın armudu meşhur. Tiftik keçisi meşhur. Daha eski zamanlarda sof yapılırmış. Bir de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi meşhur malum. Engürü'ye nasıl gidilir? Mühim iş, güç iş, belalı iş. Atlar, kağnılar ve katır sırtına yerleştirilmiş tahterevanlar ile kervan halinde. Kaç günde? Bu mesele mevsime ve mevsimin kurak yahut yağışlı oluşuna tabidir. Ben diyeyim 20 gün, siz deyiniz bir ay. Hangi tarikle, hangi yolla? Bolu üzerinden. İne bine, yata kalka, duraklıya konaklıya, tekerlek gıcırtıları, çan sesleri, at kişnemeleri, gazel ve türkünameleri ile. Ateşler yakarak, kuzular, kazlar, tavuklar çevirerek, çorba kazanları kaynatıp, yer sofralarına pilav lengelleri dizerek, kah hanlarda barınıp, kah çadırlarda geceleyerek, fırsat bulunca köylerde ve kasabalarda mola vererek, uşaklar, aşçılar, ayvazlar ve zaptiyelerle bu tam manasıyla bir seferdir. Rahatsız lakin heybetli, şanlı, şaşalı bir sefer. Millet bu seferler için zaten teşkilatlıdır. Evvelceden hazırlıklıdır. Mesela bütün kapkacak bakırdandır. Hem de uzun ve uzak yolculuklar düşünerek hepsi de az yer tutsun diye hesaplı yapılmıştır. Tencereler ve sahanlar birbirlerinden küçük boyda dövüldüklerinden iç içe girerler. 10 kap bir kaba sığar ve en üstteki daha kalın olduğundan ötekileri sapasağlam bir kasa gibi muhafaza eder. Bakır ibrikler ve güğümler ise semerlerin yanlarına asılıp sarkıtılır. Esas mobilya halı, seccade, kilim, cecim, çuha ve şilte. Yani keçi kılından yapılmış, bir yolu kılçıllı, bir yolu siyah hararlarla sımsıkı sardınız ve ağızlarını çuvaldıza geçirilmiş yerli kınnapla diktiniz mi bırakınız yuvarlansın, yerden yere vurulsun, üzerlerinden manda arabası geçsin veya kar altında kalsın, bir şeycik olmaz. Menzili maksuda varılıp, yani varılmak istenen yere varılıp, bir eve girildi mi açınız denkleri, seriniz şilteleri, yayınız üstüne kilimleri, yün yastıklar kondu, pirinç sigara tablaları dizildi, pencerelerde cecimler asıldı mı odalar döşenmiştir. Bağdaş kur, uzun yat, istediğin gibi keyfine bak. Çamaşır takımları ile elbiseler sahharelerdedir. Ekserisi hafif olsun diye örme sepet üzerine kalın meşin geçirilmiş, kapaklı, kilitli ve iki yanından kulplu, toz ve yağmur işlemeyen bir nevi ufak sandıklarda veya büsbütün meşinden yapılmış gayet kullanışlı huçlarda. Bir de denk tabir edilir, su sızmaz, bezle kaplanmış ve organ ile tire, sicim, kınnap, ip, organ ve halat kelimeleri bağlayıcı nesnelerin sırasıyla kalınlığını ifade etmektedir. Yani tire, sonra sicim, sonra kınnap, sonra ip, sonra organ, sonra halat. İşte organla sarılmış eşya parçaları vardır ki isminden de anlaşıldığı üzere bunların bir boyda ve aşağı yukarı aynı ağırlıkta olmaları şarttır. Katırların biri bir yanına, diğeri öte yanına konduğu zaman denk gelmesi, muvazene yapması, yani dengeyi sağlaması, indirip bindirirken işi kolaylaştırması için. Zira bütün eşya sefer müddetince her akşam hayvanların sırtından alınacak, ertesi sabah tekrar yerleştirilecektir. güneş dağları, dereleri ilk ışıklarıyla, gümüşler ve ormanları, kırları batı kızıllığıyla tunçlaştırırken, kafilenin böylece haykıra bağıra bütün ağırlıklarıyla inip konması veya kalkıp yollanması pek hoş bir tablodur. Ve bugün elde örneği bulunmaması bir kayıptır. Yollarda merasim de yapılır. Kır serdarları, kaymakamlar, eşraf, takım taklavat paşayı ziyarete gelirler. Kır serdarları, o zaman Anadolu'daki ileri gelen ayan ve eski tımarlı sipahi kalıntılarıdır. El etek öperler, hediyeler verirler, ziyafetler tertip ederler. Bilhassa vilayet hududuna girildikten sonra. Anadolu'da bir paşanın geçişi, paşa o devirde iptizale uğramamıştır, düşmemiştir yani. Bir kuyruklu yıldızın görünüşü kadar merak ve heyecan hasıl eder. Bu bir gidiştir ki binlerce teferruatıyla zihinlerde iz bırakır. Hatıralar ömrün sonuna kadar hatırda kalır. Hani Engürü yolunda bir gece hanı sular bastıydı da zavallı Ahmet Çavuş bakır sandıklarını kurtarayım derken kendisini Sakarya'ya kaptırmıştı. Neydi o tufan? Nihayet bir gün akşama doğru uzaktan Kartal yuvası, Haşin Ankara Kalesi derken kalenin altında siyah civcivler gibi toplanmış sıkışık ahşap evleriyle daracık Ankara şehri görünürken karşıcılar öndeki atta vali vekili olan sarıklı cübbeli naib efendi yani kadı efendi büyük bir kafile halinde tozu dumana katarak sökün ederler. Yalnız paşa iki hanımı 20 kişilik aile erkanı değil Lala ve Aşçıbaşı da azametlerini takınırlar. Vali Paşa bu, padişahın vekili.
Oh,
Evet, geldik Sultan Hamit devrine. İstanbul'un Saraçhanebaşı semtinde bir konaktayız. Bu devirde şehir gittikçe şarka doğru, Fatih Mahallesi'nden bu yana Bayazıt tarafına yayılmaktadır. Yeni yaptırılan konaklarda artık bahçeye hiç ehemmiyet verilmiyor. Bahçe yazlık köşklerde ve yalılardadır. Diğer taraftan zamane adamları Yıldız Sarayı'na yakın bulunmak için Nişantaşı ve Maçka'yı şenlendiriyorlar. İstanbul tarafında kapısı her gelene açık, mutfağı fabrika gibi işleyip sini sini yemek çıkaran büyük konaklar azalmış, konak rejimi azametinden kaybederek sünepeleşmiştir. Ayvaz kullanma adeti kalkmıştır. Ayvaz, konakların bir nevi vekil hacıdır değerli dinleyiciler, kahyasıdır, her iş ondan sorulur. Umumiyetle Doğulu, Kürt ve Ermenilerden, güçlü, kuvvetli, becerikli kimselerden seçilirdi. Her işe o bakardı. Artık ayvaz kullanılmaz olmuş. Tek, nihayet, iki uşaklı evler. Evet, inhitat, yani çöküş. Ayvazı küçük görmemeli. Ayvaz adedi, bir konağın debdebesine mikyastı, ölçüydü. Yemek tablalarını onlar taşırdı. Pirinç şamdanları, bakır sinileri, koca koca mangalları, Moskov toprağı ve limon kabuğuyla onlar parlatırdı. Kömürü onlar yakar, mermer avluları onlar yıkar, hamam külhanını onlar idare ederdi. Bütün ağır işlere ve süfli işlere, hizmetlere koşulan, hatta konağın lala, ağa, arabacı ve aşçıbaşı gibi diğer hizmetkarlarına uşaklık eden de onlardı. Binaenaleyh ayvazı olan konağın adamı, işi, misafiri, fıkarası da çok olurdu. Sultanahmet devrinde şehzade ve sultan saraylarıyla bendegan, yani padişahın yakın çevresinin konakları müstesna, değme erkan, hatta vükela, yani bakanların evlerinde erkek hizmetçi adetleri çok azalmıştı. İki uşak, bir arabacı, bir seyis, bir bahçıvan, iki çırağı, bir aşçıbaşı ve iki yamağı, yazın yalıya taşınılıyorsa ekseri arabacı yerine kayıkçılar. Azami kadro bu idi. Haremde ise ancak eski emektar birkaç halayık kalmıştı. Bunlar Anadolu kızı birkaç besleme ve sofra ütü gibi ince işler için aylıklı iki Rum hizmetçi ilave ediniz tamamdır. Şimdi bize yine pek fazla görünen bu kadro, Sultan Aziz devri konaklarının yaşayışını bilenlere öyle az, öyle şanssız görünürdü ki. O gün konakta sefer hazırlığı var. Beyefendi Ankara'ya vali tayin edilmiş. Ankara neresi? Bereket trenle iki günde gidilebilen bir yer ama vilayetler arasında pek de makbul olanlardan sayılmıyor. Elbette Van'dan Bitlis'ten iyi. Lakin İzmir, Halep, ille Hüdavendigar, yani Bursa gibi mi ya? Anadolu'nun göbeğinde ıssız, çorak, bakımsız bir kasaba. Yerlisi Türkçe'yi öyle kaba, kafı gayın yaparak konuşurlarmış ki dillerini anlamak zormuş. İş derlermiş. Ne diyorsun sen kız? Bu devirde İstanbul'dan çıkmak, velev ki memuriyetle de olsa, bir nevi sürgünlüktür. Zaten memurlar iki kısma ayrılmıştır. Birincisi hayatlarının sonuna kadar, o zamanki tabirle taşraya gitmeyecek olanlar, ikincisi ömürleri taşrada geçecek olanlar. Birinci kısım mensuplarından bir mühimcesi terfi suretiyle bile Anadolu'dan uzaklaştırıldı mı, padişahın gazabine uğramış, sürülmüştür demektir. Birinciler mütemadiyen yerlerinde kalırlar, İkinciler bir teviye yer değiştirirler. İşte o sebepledir ki payitaht kadrosuna dahil bulunanlardan evleri ve adamları seferiliğe müsait ve hazırlıklı değildir. Diğer taraftan eşyaların eski devirdeki sahareleri falan yok. Hatta heybe de yok. Ağır ceviz karyolalar, masif büfeler, servis sandıklar taşınır şeyler değil. Evde ne harar ne hurç, henüz taammüm etmemiştir. Yani yerleşmemiştir. Gidilse ancak yemekle mesirelere gidildiği için Venedik sepetleriyle büfeler kafi gelmekteydi. Yeni valinin hem eşyası hem maiyeti eksiklerimizi orada tamamlarız kararıyla gayet değersiz ve gösterişsiz. Adeta sefilanedir. Kendisi de öyle ya. Yaşlı manzarası sevilmediğinden saçını sakalını boyamış, redingotu ilikli, kırmızı fesi kulaklarına kadar inmiş ufak tefek bir ihtiyardır. Bu devirde bütün Anadolu için her gün sabahları Haydarpaşa'dan bir tek tren kalkıyor ve banyo istasyonlarına da uğrayarak ağır ağır gacır gucur akşama geç vakit ancak Eskişehir'e varabiliyor. Oraya gelince bütün yolcular inmeye ve geceyi vagonlardan başka bir yerde geçirmeye mecburdular. Paralılar bir Alman kadının işlettiği otele giderler, parasızlar civardaki hanlara, hamamlara. Otel hayatına, alafranga yemeğe ve alafranga yeme usulüne alışamamış paralılar da hamamı tercih ederlerdi. Evvela bir güzel yıkanırlar, Eskişehir bu, hamamları meşhur, sonra tüylü havlularla serilmiş peyke ve sedirlere uzanır, hoş bir uykuya dalarlar. Sabahleyin pek erken kalkıp trene yetişmek, yeniden yer bulmak ve kapmak, eşyasını yerleştirmek, daha önceden nevalesini de düzmek icap eder. Koca trende bavullu kimse yoktur. Sepet, heybe, bohça ve en lüzumlu iki nesne, testi ve ibrik. Vagonlu, vagon restoran, direktör Hügnen pöh diyor. Bu ahali daha 200 sene o ihtiyaçları hissetmez ve istifade kabiliyetini eremez. Ve suratını aşarak Lobon pastanesine şampanyasını yuvarlıyor ve yaprak sigarasının dumanını halkalıyor. Yani bu trenleri işleten direktör Hügnen. Halbuki az bir zaman sonra bunların hepsi olmuştur. Eskişehir'de tren çiftleşmiştir. Biri Afyon üzeri Konya'ya, öbürü aksi istikamete, hattın bitim noktası olan Ankara'ya gider. Ve seyahatler de birer gün sürer. Anadolu Osmanlı Demir Yolları İdaresi'nde tren, istasyon, gar şefi, müfettiş, kontrolör, biletçi, telgrafçı vesaire. Erenköy istasyonundaki Cemal Bey ile kardeşi müstesna, Türk hiçbir memur yoktur. Geçit yerlerinde ellerinde işaret bayrağı veya fener, sırıkları kapatıp aşan biçarelerden başka. İşte vali, öz yurdu içinden geçen bu ecnebi hattıyla, kafir frenklerin tren işletmek hususunda gösterdikleri, akıllara hayret veren şeytani zekaya parmak ısırarak, bir akşam ıssız çöllere karanlık basarken, tek tük ışıkları ürkek ürkek hemen sönmeye hazır bir halde göz kırpıştıran, münzevi, ıssız Ankara'ya şeref saz olur. Yani şeref verir. İstasyonda gene sarıklı vali vekili naib efendi, tıraşları uzun vilayet erkanı, eşraftan birkaç zat. Boyaları dökülmüş, kaputları delik deşik faytonlara binilir, dümdüz, ağaçsız, bakımsız, tozlu veya çamurlu berbat bir şoseden sallana sarsıla taşhana varılırken, akşam ezanı okunduğu için çarşıda çoktan dükkanlar kepenklerini kapamış, halk evlerine çoktan kapanmıştır. We'll be right back. Evet, geldik şimdiki duruma. İstanbul'un Beyoğlu tarafında, Ayazpaşa'da ve 7 katlı ve her katı 2 daireli bir apartmandayız. Konak devri ve rejimi sona ermiştir. Bu koskoca apartman, geniş görünen salonlarına, 8 odasına rağmen, mesaha itibariyle yani yüz ölçümü itibariyle, Sultan Aziz devrinde bahsettiğimiz paşa konağının mermer avlusuna rahatça oturtulabilir. Yeni neslin gözleri o kadar küçüğe, darlığa, bakla sofa, nohut oda, ev ve apartman dairelerine alışmıştır ki, bu binanın bir dairesine girince, kendisini ucu bucağı bulunmaz bir yerde farz edebilir ve içinde kaybolmaktan korkar. Hizmetkar kadrosu iğne 3.5'a inmiştir. Bir hizmetçi, bir aşçı, bir şoför ve telefon. İşte birkaç yüz bin liralık servete sahip olanın işi bunlarla görülür. Sıkışınca bakkala, mezeciye, lokantaya, pastacıya telefon edilir. Bir şişe viski, 6 şişe soda yolla denir. Bir düzine dilli sandviç gönder. Bir tabak mayonezli ıstakoz istiyoruz. Baton sole lazım. Reçel bile şekercilerden küçük kavanozlarla alınır. Halbuki eski iki devirde yaz, ev hanımlarının el birliğiyle ve büyük bir faaliyetle reçel ve şurup hazırladıkları bir mevsimdi. Evvela frenk üzümü, sonra sırasıyla çilek, vişne, ahududu, kayısı, reçel ve şurupları. Kazan yavrusu tencerelerle ve bütün köşkü dolduran raihası ile. Kavanozlarla şişeler dolar, üzerleri bembeyaz, tertemiz tülbentlerle sarılır, içkilere yani bir devamlı mutfağın kullandığı kiler var, bir de içkiler var. O içkilere, arada bir açılan içkilere dizilirdi. O gün apartmanda sefer hazırlığı var. Bay ile bayan bir düğün münasebetiyle Ankara'ya gidecekler. Ankara neresi? Kapı komşusu. Millet yeniden fakat modern şekilde sefere daima hazırdır. Bir bavul saltanatı hüküm sürüyor. Bavulsuz adam kalmamıştır. Bay tarifeye bile bakmadan Ankara her gün gidip gelinen bir banliyöymiş gibi evvelceden sormuştur. Saat 19 ile mi gideceğiz yoksa Toros ile mi? Artık yalnız Ankara için Haydarpaşa'dan 4 tren hareket ediyor. Yataklısı, restoranlısı da var. Yolculuk kısalmıştır. Hatta tayyare ile de göz açıp kapayıncaya kadar yeni hükümet merkezine varabilirsiniz. Bu hal ancak Sultan Aziz devrindeki Vali Paşa'nın yol uğrağı bir handa, etli pilavdan fazla atıştırıp yattığı zaman gördüğü bir korkulu rüya olabilir. Anadolu hattına günde o kadar tren kaldırılması ise Sultanahmet zamanındaki Vali Bey'in rüyada görse inanmayacağı, hülyasında görse çıldırdığına hükmedeceği bir hadise telakki edilebilir. Direktör Monsieur Hugne'nin öbür dünyadaki kaba kalın ruhu daha az şaşkın değildir. Filvaki tren işletmek, mucize göstermek sayılmaz. Balkan milletlerinde yaptığı bir iş. Fakat sabık direktör gibi bütün dünyayı şaşırtan nokta, olamaz sanılanın pek kolay olabilmesidir. Trenler ise sivil seferberlik yapılmış gibi her gün her tarafta tıklım tıklım doludur. Bay ve bayanın bavulları hazırdır. Bunlar küçüklü büyüklü domuz derisinden şeylerdir. Bir de furgona, yani eşya vagonuna verilecek malar muar var. Gidildiği yerde açılınca bir dolap oluverir. İçinden elbiseler askılarında ütüleri bozulmadan çıkar. Tak arkana, git baloya, at şampanyayı bak sefana. Gün kaybetmemek için gece ekspresini tercih eden karı koca, trende yemeklerini yiyip biraz hoşbeş vagonlarına girip yataklarına uzanırlar. İkide bir, hiçten sebeplerle gide gele gürültü ve sarsıntıya alıştıklarından deliksiz uyurlar. Ve sabahleyin gözlerini açtılar mı ne görsünler? Karşılarında bembeyaz, yıkanmış bir Ankara. Onların bu uzun yol için ayırdıkları müddet zarfında Sultan Aziz devrindeki paşa kervanla ancak Gebze'ye varabilmişti. Sultanahmet devrindeki paşa ise Eskişehir'deki hamamın göbek taşına uzanmış, kese sabun sürünmek için terlemesini bekliyordu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.